Ayrım 3.
İlkin, ölçüm yapmaya yarayan donanım vardır. Saat, sayaç, taksimatlı cetveller gibi. Sonra insan duyumlarını güçlendirmeye yarayan aygıtlar vardır. Mikroskop, teleskop, güçlendirici stetoskop gibi. Ama deneyin özünde deneyiciyi incelemek istediği etkileri ve bu etkilerin olası sonuçlarını yalıtma olanağı veren donanım vardır. Ölçü araçları ve insan duyumlarını güçlendiren donanımlar ile nesneler arasında bir takım ilişkilerin olduğu düşünülür. Bir metal çubuğun uzunluğunu ölçmek için kullanılabilecek taksimatlı bir cetvel düşünelim. Ölçümün sonucunu metal çubuğun uzunluğu olarak kabul ederken birçok fiziksel varsayımlarda bulunmak zorundayız. Çubuğun ucu ile cetvelin üzerinde ona denk gelen işaretin kesiştikleri yargısına varılmış olmalıdır. Ama gözün doğru gördüğünü kesinleştirmek için ışınların ışık kaynağı ile göz arasındaki yolu düz bir doğrultuda izlediğini varsaymak gerekir. Ölçme işlemi cetveli hareket ettirmeyi gerektirdiğinde çok daha muğlak varsayımlara başvurmak gerekebilir. Cetvel, ölçülecek şey boyunca uzatıldığında ne kısalmalı ne de uzamalıdır. Bütün bunlar aşikardır, lafını etmeye ne lüzum var diyebilirsiniz. Ama ölçü donanımının ölçütmekte olan şeye göre hareket halinde olduğu durumlarda sağduyuya dayalı birçok varsayımımızın açıkça yanlış olduğu ortaya çıkar. Bir ölçü aygıtı durağan, görece durağan bir şeyin yanından geçiyorsa hareket doğrultusu boyunca büzülür. Öyle ki durağan nesne kendisi de durağan olan bir aygıt tarafından ölçüldüğünde olduğundan daha uzunmuş gibi görünür. Duyarlı bir fizik kuramının bu olgulara yer vermesi gerekir. Buna benzer konulardaki daha vahim endişeler fizikçileri kesin uzunluk konusunda tuhaf varsayımlarda bulunmaya itti. Buna örnek olarak ilerideki bölümlerde Michelson ile Morley'in dünyanın boşluktaki hızını ölçme çabalarını anlatacağım. Mikroskop ve teleskop duyularımızın uzantıları sayılırlar. Ama bu araçların ister bakteri kadar küçük, isterse yıldızlar kadar büyük olsun, gerçek dünyanın bir parçasına ilişkin doğru bilgiler edinmemize yardım edeceklerine inanıyorsak, ışığın doğası hakkındaki mevcut bilgilerimizin önemli bir bölümünü peşinen kabullenmemiz gerekir. Göletteki suyu incelemek için büyüteç kullanan bir kimse için bunun pek bir önemi yoktur. Ne de olsa büyüteç, çıplak gözle görülenden çok daha fazlasını göstermez. Ama inceleme konusu, çıplak gözle erişilemeyen mikroskobik canlılar ya da ışık yıllarıyla ölçülen uzaklıktaki yıldızlarsa, fizik bilgilerinin sağlam basamaklar üzerinde yükselmesi gerekir. Örneğin astronomlar, teleskop kullandıklarında uzak galaksilerin sandıklarından çok daha fazla kırmızı ışık yaydıklarını fark ettiler. Oysa daha yakındaki uzay cisimleri onlar kadar kırmızı ışık yaymıyordu. Ama fizik bilgilerimiz bize bir şey ne denli hızlı gözden yiterse yaydığı ışıkta o denli kırmızı görünür diye öğretiyor. Astronomlar bir yorum sorunuyla karşı karşıya kalmışlardı. Yoksa yaklaşık aynı uzaklıkta bulunan kırmızımsı nesneler aslında mavi yıldızlarda da kırmızı ışık mı yayıyorlardı? Peki böyle değilse, acaba yakın çevremizdeki nesnelerle aynı dalga boyunda ışık yaymalarına karşın büyük bir hızla bizden uzaklaştıkları için mi kırmızı görünüyorlardı? Birçok nedenden ötürü astronomlar ikinci çözümü seçtiler. Artık kırmızı değişim ve evrenin genişlemesinden güvenle söz edebiliyoruz. Ama bu olguları araçlarımız yaratmıyor. Bunlar fiziksel kuramlara dayanan yorumlar sayesinde ortaya çıkarılıyor. İster bir yorumu şöyle ya da böyle güçlendirmek için geliştirilen, isterse açığa çıkarmaya çalıştığımız olgularla çok karmaşık ilişkileri olan bir araçla uğraşıyor olalım, aracın güvenilirliğini herhangi bir doğa olayının özgün bir kaydı gibi kabul etmedeki niyetimiz, dünya hali ile bu halin araç üzerinde yarattığı etkiler arasındaki nedensel ilişkileri olan inancımızın gücüne bağlıdır. Termometre buna iyi bir örnektir. Basit bir nedensel ilişki, bir maddenin ölçülen sıcaklığı ile o sıcaklığın sıvıda neden olduğu genleşme arasında bağlantı kurmamıza izin verir. Sıcaklık ne kadar yüksekse sıvının genleşmesi de o kadar çabuk olur. Buna uygun olarak termometre tüpü içinde sıvının boyu o kadar uzun olur. Yaygın kullanımlı araçların büyük çoğunluğunda araç ile nesnesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Fiziksel ilişkiler karmaşık olsa da kesinlik halindeki bir dünyanın etkilediği araç kendisini etkileyen dünyanın kesinliğini aynen kazanır. Bu tür araçlara saydam denebilir. Biraz maharet bütün araçlara saydamlık getirebilir. Eğer bir araç uygulandığı sistemin özel bir durumunca kesinlik kazanırsa, eğer dünyanın bir durumu araçta hep aynı durumu üretiyorsa, dünyanın durumunu aracın durumundan çıkarsamak her zaman olanaklı olacaktır. Buna ölçüm güvenirliği postilası denir. Ne yazık ki ölçüm güvenirliği postilasına çok da güvenmemek gerekir. Kimi sosyologlar doğa bilimlerinden ithal ettikleri yöntemleri anket yapmakta kullandılar. İnsanların tavır ve inançlarını ölçebileceklerine inandılar. Böylece ölçüm güvenirliği postilasını göz ardı ettiler. Anketler saydam değildir. Zaten görüşme sırasında sorulara verilen yanıtlardan kendisiyle anket yapılan kişinin tavrının belirlenebileceğini sanmak akıllıca bir tutum değildir. İnsanlar araştırmacı karşısında iyi görünmek isterler. Görüşmeler yüz yüze yapılması bile. Benzer sorunlar fizik bilimlerindeki araç seçiminde bile yaşanmaktadır. Atom altı parçacıklarının hep aynı şekilde hazırlanarak yapıldığı bir dizi deney her zaman farklı sonuçlar verecektir. Parçacık demetlerinin hazırlanması nedeni kesin olursa olsun geniş bir alana dağılan farklı farklı sonuçlarla karşılaşacaktır. Eğer elektron ışını ufak bir delikten gönderilirse hepsi ekrandaki aynı noktaya isabet etmez. Fotoğrafik levha dedektör olarak kullanıldığında dağılan ışık demetinin oluşturduğu desen gözle görülebilir. Schittern-Gerlach deneyinde bu olgunun basit bir örneğini görürüz. Belirli bir aygıtın içindeki parçacığın izleyebileceği olası durumları hangi yoldan gitmeyi tercih edeceğini önceden söyleyebiliriz. Ama belirli bir parçacığın izleyeceği yolu önceden kestiremeyiz. Bildiğimiz tek şey sonuçta parçacıkların yarısının bir yolu, yarısının da başka yolu seçeceğidir. Ama etki ve eğilimleri birer birer izlemeye olanak verecek kadar yalıtan aygıtların rolü, ölçü yöntemlerinin ve duyuların geliştirilmesinden daha önemlidir. Bu nasıl olanaklıdır? Bir deney aracını kullanıma sokmak, özünde yalıtılmış bir ortam yaratmaktır. Aygıtın içinde yaratılan basitleştirilmiş dünyada, incelenmek istenen özellikler yönlendirilebilirler. Bu tür bir deneyi betimlemek için, kullanılacak bağımlı ve bağımsız değişken terimlerini daha önceki sayfalarda açıklamıştım. Araç tüm dış etkilerden arındırılmış, yani onun üzerindeki dış etkiler parametreler halinde sabitlenmiş diye düşünülür. Michaelson ve Morley aygıtlarını bir cıva küvetinde yüzdürerek Cleveland kentinden kaynaklanan titreşimleri ve diğer engelleri yalıtmayı başarmışlardı. Bazen dışsal etkiler elenemez. Ancak aygıtı hep aynı etkide bulunacak biçimde kontrol altına alınabilir. Boyle ve Hook, kapalı bir kaptaki havanın basıncını önce arttırıp hafifçe ısınmasını, sonra basıncı azaltıp yeniden oda sıcaklığına düşmesini sağladılar. Sıcaklığın etkisini engelleyemezlerdi. Ama sıcaklığı sabit tutarak etkisinin hep aynı kalacağını varsayabilirlerdi. Kimi zaman bir etmeni, olgunun kendisi bertaraf eder. Theodoric'in yağmur damlalarını temsil eden su dolu kapların sabit ivmeyle düştüklerini teyit etmesine gerek yoktu. Yağmur perdesindeki damlaların pratik uygulamalar açısından hareketsiz sayılacak kadar hızla birbirlerini izlediğini fark etmişti. Bu yazıyı izleyen 20 olayın öyküsü, deneyin bilimsel bilginin kazanılmasındaki rolü ve bu rolü nasıl oynadığı hakkında buraya kadar vurgulamaya çalıştığım noktaları örneklendirmek için seçilmişlerdir. Ama deneysel bilimin romantik yanını da unutmadım. Umarım bunlar insanın beceri ve dehasının örnekleri olarak okunur. Her deney kendine özgü özelliği ile bir sanat yapıtı gibi görülür. 1. Yöntemin biçimsel tarzları. A. Doğal süreçlerin özelliklerini keşfetmek. Bir bilim adamının etkin olarak bilgiyi aramada başvurabileceği en basit yol, doğal süreçleri yapay olarak işletmektir. Ancak kimi zaman bu süreç onun denetiminden çıkar. Bu bölümde iki araştırma biçimini anlatacağım. Biri, Aristoteles'in civciv embriyolojisine ilişkin araştırması, öteki, William Beaumont'un sindirim işlemine ilişkin araştırması. Her iki durumda da doğal süreç soyutlanıp sistematik olarak gözlemlendi. Ama sonraki gelişmeler kontrol altına alınamadı. 1. Aristoteles, civciv embriyolojisi. Aristoteles, Küçük Asya'da bir Yunan kolonisi olan Stagira'da M.Ö. 384 yılında doğdu. Babası bir doktor ve Asklepiyat loncasının bir üyesiydi. Aristoteles daha çocukken yetim kalmış ve bir akrabası tarafından yetiştirilmişti. Göründüğü kadarıyla çocukluğundan itibaren babasından tıp ve biyoloji konularında eğitim almış olmalı. 18 yaşında Atina'da Platon'un akademisine girdi. M.Ö. 347 yılında Platon'un ölümüne kadar orada kaldı. Gençliği hakkındaki bilgiler kopuk kopuktur. Yaşamının bu dönemine ilişkin anekdotlardan anlaşıldığı kadarıyla hiçbir çağda işine rastlanmayacak entelektüel becerileri, zerafeti ve gösterişli tavırlarıyla çok kişiyi kıskandırmış olmalı. Platon'un ölümünden sonra Athenaios'a gitmek üzere Atina'yı terk etti. Burası küçük bir kent devletiydi. Yönetici Hermias, Platon'un öğretilerinden etkilenmiş bir bilginler topluluğunu buraya toplamıştı. Aristoteles buraya vardıktan kısa bir süre sonra Hermias'ın evlatlık kızı Pythia ile evlendi. Sadece bir kız çocuğu dünyaya getirdiler ve çocuğa annesinin adı verildi. Karısının ölümünden sonra Aristoteles, Herpilide adlı kadınla birlikte yaşamaya başladı. Evlendiklerine dair bir bilgi yok elimizde. Ama ondan doğan oğlu Nikomakhos'a ithafen yazdı. Nikomakhos'a etik, ahlak felsefesinin bir başyapıtı olarak günümüze ulaşmıştır. Aristoteles, Athenaios'ta 3 yıl kaldıktan sonra Lesbos adasındaki Mitilene'ye gitti. Göründüğü kadarıyla biyoloji araştırmalarının çoğunu orada bulunduğu sıralarda gerçekleştirmiştir. M.Ö. 343 ya da 342 yılında Makedonyalı Filipin oğlu İskender'e özel ders vermek için çağrıldı. 8 yıl sonra Atina'ya dönerek kendi okulu ve kütüphanesi Laikon'u kurdu. Akademi ya da Laikion gibi okullar kısmen günümüzün üniversiteleri gibi işlev görüyorlardı. Ne var ki o denli örgütlenmiş değillerdi. M.Ö. 322'de Makedonyalılarla arası bozulunca Kalkiyes'e çekildi gitti. Aristoteles, Atinalılara Sokrates'e yaptıklarını yapma fırsatı vermek istememişti. Kalkiyes'e gittikten kısa bir süre sonra öldü. Aristoteles'ten önce organik üreme kuramları. Aristoteles, Darwin ile birlikte en büyük biyologlar arasında sayılmalıdır. Organik formlar üzerine sistematik gözlemde bulunmuş ilk kişiler arasında Aristoteles'in adı geçer. Ayrıca organik formlara ilişkin Historia Animalium adlı ayrıntılı bir eser yazmıştır. Anlatacağım deney sonraki tüm embriyoloji çalışmalarının temelini hazırlamıştır. Bu deney hem sistematik olması hem de araştırmanın sonuçları bakımından Aristoteles'in soruna eğilmesindeki ince zekayı gösteriyor. Üremenin doğası, bitkilerin, hayvanların var olma sorunları Aristoteles öncesi Yunanlı düşünürlerce derinlemesine değerlendirilmişti. Bitkiler ve hayvanlar nasıl varlık kazanıyordu? Öyle görünüyor ki bunlar temel, değişmeyen kütlelerden oluşuyorlar ama gene de hızlı biçimde incelmiş ve eklemli yapılara kavuşuyorlardı. Acaba bu yapı sadece daha önceden var olan bir planın gerçekleşmesi midir? Önceden oluşum kuramı, yoksa varlık kazanma, adım adım büyüme ve yayılma sürecinin değişik evreleri olarak gelişme midir? Sıralı oluş, epigenesis kuramı. Bu sorun bugün bile tam olarak çözülmüş değildir. Üreme sürecini anlama girişimleri antik çağlara dayanır. Hatta M.Ö. 345'te Aristoteles'in kendisi bile bu soruna ilgi duymuş, öncellerinin öğretilerinden yararlanmıştı. Aristoteles, öncesi dönemden elimize geçen en iyi tıbbi deneme, Hipokratik yazılardır. Bu yazıları yazan düşünür ya da düşünürlerin, karşılaştırmalı embriyoloji yöntemi, insan olmayan türlerin embriyolojik oluşumları, ve yeni insanların nasıl var oldukları konularında açık düşüncelere sahip olduğu anlaşılıyor. Bebeğin doğası üzerine adlı yapıtta açıklamalı bir çalışma en açık terimlerle sunulmaktadır. 20 ya da daha fazla yumurta alıp civcivlerin yumurtalarından çıkmasını sağlamak için onları 2 ya da çok tavuğun altına yerleştirin. Sonra kuluçkanın ikinci gününden son güne değin her gün bir yumurtayı alıp incelemek üzere kırın. Göreceksiniz, her şey bu konuda söylediklerimi, bir kuşun doğası ile insanın doğasının karşılaştırılabileceğini doğruluyor. Ne var ki yorumcular, yazarın metinde öngördüğü tarifi izlemediği düşüncesindedirler. Bu onun bileceği işti. Şimdi onun civcivlerin embriyonik gelişim aşamaları konusundaki açıklamalarını okuyacaksınız. Yumurtaların açılması. Yumurtadan çıkış bütün kuşlarda benzer biçimde gerçekleşir. Ama nüvenin oluşumundan kuşun oluşumuna kadar geçen süre daha önce de söylendiği gibi farklılık gösterir. Ortalama bir tavukta embriyo 3 gün 3 gece içinde belirmeye başlar. Daha büyük kuşlarda bu evre daha uzun, daha küçük olanlarda ise daha kısadır. Yumurta sarısı varlığa katıldıkça sivri tarafa doğru yumurtanın ana öğüsünün bulunduğu ve yumurtanın çatladığı taraf büyür. Kalp, kan lekecikleri biçiminde yumurtanın akında belirmeye başlar. Bu nokta yaşamı elinde taşırmış gibi çarpar ve devinir. Buradan içinde kan bulunan iki damar yoluyla sarmal biçimde yumurta maddesi büyüdükçe civardaki her iki zara doğru yönelir. Şimdi yumurta sarısını kaplayan ve lifleri taşıyan bir zar bu damarlardan itibaren oluşmaya başlar. Bir süre sonra beden fark edilmeye başlar. Başlangıçta oldukça küçük ve beyazdır. Baş açıkça seçilebilir. Kafada gözler iyice dışa doğru şişmiş olarak fark edilebilir. Gözlerin bu durumu epey süre devam eder. Ama yavaş yavaş küçülüp yuvalarına otururlar. Dış kesimde üst kısımla karşılaştırıldığında alt kısım belirsiz bir biçimde görünmeye başlar. Kalpten başlayan iki damardan biri civardaki zara doğru, öteki göbek bağı gibi yumurta sarısına doğru gitmektedir. Civcivin yaşam öğesi yumurtanın akındadır. Besin ise göbek bağı yoluyla yumurtanın sarısından sağlanmaktadır. Yumurta 10 günlük olduğunda civciv bütün kısımlarıyla açıkça görülebilir. Kafa vücudun öteki kısımlarından daha büyüktür. Gözler bu dönemde siyah renkli ve fasulye tanesinden daha iridir. Üst deri soyulursa içinde beyaz ve donuk bir sıvının olduğu, bunun güneş ışığında parladığı ve içinde sert bir maddenin bulunmadığı görülecektir. Bu dönemde daha iri olan iç organlar da görülebilir. Örneğin iç organların düzeni ve mide görülebilir. Kalpten başlıyor gibi görünen damarlar ise göbeğe yakın bir konumdadır. Göbek bölgesinden bir çift damar uzamıştır. Biri yumurta sarısını sarmalayan zara doğru. Yumurta sarısı şu an sıvıdır ya da normalden daha sıvımsıdır. Öteki de civcivi saran zarı, yumurta sarısını saran zarı ve aradaki sıvıyı hep birlikte saran zara doğru uzar. Civciv büyüdükçe yumurta sarısının bir kısmı yavaş yukarı doğru kayar ve beyaz sıvı arada kalır. Yumurtanın akı sarının alt kısmındadır, dış kısımda olduğu gibi. 10. günde yumurtanın akı en dış yüzeydedir. Miktarı azalmış, maddesi katılaşmış, rengi soğumuş ve yapışkanlık kazanmıştır. Kurucu bölümlerin düzeni aşağıdaki gibidir. 1. ve en dışta kabuğa ait olan değil, onun altındaki yumurta zarı gelmektedir. Bu zarın içinde ak bir sıvı vardır. Daha sonra civciv ve onu sarmalayan, civcivi sıvıdan ayıran zar gelmektedir. Civcivden sonra yumurta sarısı gelmektedir. Daha önce açıklandığı gibi damarlardan biri buraya, öteki de beyazı kaplayan maddeye gitmektedir. Serumu andıran bir sıvıya sahip bir zar iç yapıyı kaplamaktadır. Daha sonra embriyonun hemen yanında önceden açıklandığı gibi kendisini sıvıdan ayıran başka bir zar gelmektedir. Bunun altında yumurta sarısı vardır. O da başka embriyoyu her iki sıvıdan koruyan bir zar. Bu zara yumurta sarısı büyük damar ve kalbe giden göbek kordonunu yine bu zar içinden ilerletir, içine sarılmıştır. 20. güne doğru eğer yumurtayı kırıp civcive dokunursanız içeri doğru hareket edip kıpırdar. 20 gün geçtikten sonra civciv tüyle kaplanmış ve kabuğu çatlatmaya başlamıştır. Baş sağ bacak üstünde böğre yakın konumdadır ve kanat başın üstündedir. Bu anda zarın bir doğum sonrasını andırdığını açıkça görebiliriz. Bu zar kabuğun en dışındaki zardan hemen sonra çıkar. Bu zara göbek bağlarından birinin bağlı olduğunu ve civciv bütün olarak şu an bunun içindedir söylemiştik. Yumurta sarısını çevreleyen ve ona doğru gittiğini açıklanan ikinci göbek bağı da doğum sonrasını andırıyor. Bunların ikisinin de büyük damar ve kalp ile bağlantılı oldukları açıklanmıştı. Bu şartlarda dış doğum sonrasına bağlı olan göbek bağı bozulur ve civcivden ayrılır. Yumurta sarısına götüren zar ise yaratığın ince bağırsağına bağlıdır. Şu anda yumurta sarısının önemli bir kısmı civcivin içindedir. Civcivin midesinde sarı bir pıhtı vardır. Bu ana kadar civciv kalıntıları dış doğum sonrasına doğru akıtır. Midesinde artıklar vardır. Dıştaki kalıntı aktır ve içeride beyaz bir madde vardır. Zaman geçtikçe yumurta sarısının büyüklüğü azala azala en son civciv tarafından tamamen tüketilip özümsenir. Öyle ki yumurtadan çıktıktan 10 gün sonra civcivi ortadan ikiye ayırırsanız bağırsaklara bağlı küçük bir yumurta sarısı kalıntısını hala görebilirsiniz. Ama kordondan ayrılmıştır ve aradaki aralıkta bir şey yoktur. Çünkü tümüyle kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen zaman boyunca civciv uyur, uyanır, yukarı bakar ve kıpırdar. Kalp ve göbek bağı ise yaratık soluk alırcasına titrer. Kuşlarda yumurtadan üreme hakkında bu kadar yeter. Historia Animalium 6. kitap 561 A3 562 A20. Aristoteles sonrası embriyoloji. Kuşkusuz embriyolojiye olan ilgi Aristoteles'ten sonra da sürdü. Bu ilgi özellikle gözlemsel ve deneysel çalışmaların alanını genişletmeye yönelikti. Ne var ki Helenistik dönem bilimsel çalışmalarından ve Büyük İskenderiye okullarındaki çalışmalardan çok azı elimize ulaşabilmiştir. Orta Çağ Avrupası, Yunan biliminin büyük bir bölümünü antik öğretilerin yayılmasını sağlayan Arap yazarlardan öğrenmiştir. Tıbbi ve biyolojik bilginin en önemli kaynakları Galen ve İbn Sina'nın çalışmalarıdır. Ancak Orta Çağ bilimi birçok bölümü açısından nihai bir kaynak olarak Aristoteles'e dönmekteydi. Öyle ki yeni çalışmalar genellikle var olan Aristotelesçi denemeler üzerine yapılan eleştirel yorumlardan oluşmaktaydı. Orta Çağ'da embriyoloji özellikle Aristoteles'in Historia Animalium'undan alıntıladığım bölümü örnek almıştı. Aristotelesçi geleneğin en iyi yapıtlarından biri 1276 yılı civarında Romalı Giles tarafından yazıldı. De Formatio ne corporis humani un Uterio adlı bu çalışmada erkek ve dişi ebeveynin doğurganlık sürecine katkılarına ilişkin kuramsal tartışmalar bulunmaktadır. Burada Aristoteles'in kuşların gelişimini incelemesini, insanın embriyolojik gelişimini de içine alabilecek biçimde genişleten ceninin gelişimine ilişkin ayrıntılı açıklamalar mevcuttur. Giles'in denemesi olumlu yönde eleştiriler aldı. Bu çalışma Orta Çağ'ın embriyoloji bilgisini oldukça iyi bir biçimde açıklığa kavuşturuyor. Hefson'a göre Forley James ve Garbolo Thomas'ın Giles'in embriyoyu saran zara ilişkin açıklamasına yönelttikleri eleştiriler, Aristoteles'ten başka otoritelerin düşüncelerine de başvurulduğunun bir işaretidir. Bu özellikle Arap kökenli çalışmalarda belirgindir. Sorun, 3 embriyonik zarın durumu, işlevi ve gelişim düzeni üzerine kurulmaktadır. Giles'in açıklamalarına getirilen eleştiriler, yeni otoritelerin bilgilerinin yanı sıra diseksiyon tekniğinin de geliştiğini gösteriyor. Zarların gelişim düzeni pek önemli görünmeyebilir. Ne var ki bu sorun, piroformasyoncular ile epigenetikçiler arasında erken Yunan zamanında başlayan bir tartışmayla ilintiliydi. Galen'in yazıları üzerinde çalışırken Giles, Aristoteles'in herhangi bir yapıtından daha ayrıntılı bir kaynağı ele almak zorundaydı.